Ayrım 3.
Inger son günlerde biraz ağırlaşmıştı. Pek öyle koşamıyordu ama gene de gitmeye hazırlandı. Isaac gene caymıştı. Gene o azametli tavrını takınmıştı. Tek başıma üstesinden gelirim ben, diyor. Başkalarıyla uğraşmaya değmez, tek başıma yaparım ben. Inger, adam dayanamaz buna, diyor. Kendini yıpratıyorsun. Isaac, sen yalnız yardım et de bana şunları kaldırayım, diyor. O kadar. Ekim geldi, Inger işi bırakmak zorunda kaldı. Bu çok kötü oldu işte. Çünkü damın kalasları ne olursa olsun çatılmalı, güz yağmurları başlamadan ev örtülmeliydi. Bir gün kaybetmeye gelmezdi. Inger'in nesi vardı acaba? Hasta mı oluyordu yoksa? Gene ara sıra keçi sütünden peynir yapıyordu ama bunun dışında günde 10-12 kez altın boynuzu otladığı yerde sağmak bir yana pek az iş görüyordu. Bir daha sefere köye indiğinde şöyle büyüyecek bir sepet getir demişti. Isaac, ne için istiyorsun diye sordu. Inger, bana gerekecek de ondan dedi. Isaac, çatı kalaslarını ipe bağlayıp yukarı çekti. Inger de ona bir eliyle yardım ediyordu. Ortalıkta olması gene de bir yardımdı. İş ucun ucun ilerledi. Çatı pek yüksek değildi ama kalaslar ufak bir eve çok daha kocaman, çok daha ağırdı. Havalar az çok iyi gidiyordu. Patatesleri Inger kendisi topladı. Isaac, yağmurlar boşanmadan çatıyı örtmek zorundaydı çünkü. Keçileri bir gece kulübeye aldılar. Hep birlikte orada yattılar. Nasıl olsa işin üstesinden geliyorlardı. Her şeyin üstesinden geliyorlardı. Hiç de homurdanıp söylenmiyorlardı. Isaac gene köye inmeye hazırlanıyordu. Inger pek aşağıdan alarak, şöyle büyüyecek bir sepet ya da kutu getirebilecek mi bana acaba diye sordu. Isaac gene böbürlenir tavrıyla, cam pencere ısmarladım dedi. Bir çift de boyalı kapı, gidip onları getireceğim. E peki öyleyse, sepet olmasa da olur. Niye istedin de sepeti? Ne için? Ne için mi? Aa, senin gözün yok mu? Isaac derin bir düşünceye daldı. İki gün sonra köyden döndü geldi. Oturma odası için bir pencereyle bir kapı, ayrıca bir de yatak odası için kapı getirmişti. Boynunda da büyüyecek bir tahta sandık asılıydı. İçi bir alay şeyle doluydu. Inger, sen kendini öldüreceksin dedi. Ya öyle. Isaac gerçekten hiç de ölecek falan gibi değildi. Cebinden bir şişe ilaç çıkardı. Neft yağıydı bu. Inger'e verdi. Bundan sık sık alırsan iyi olursun dedi. İşte koltuklarını hayli kabartacak pencereler, boyalı kapılar. Hemen onları takmaya koyuldu. Yo, kapılar ufaktı. Doğrusunu isterseniz elden düşmeydi de. Yalnız yeniden tertemiz kırmızı beyaz boyanmıştı. Duvarlara resim asmış gibiydi. Derken yeni eve taşındılar. Toprak kulübede hayvanlara kaldı. Yalnız yavrulamak üzere olan bir koyunu tek başına korkar diye ineğin yanında bıraktılar. Başarmışlardı bu işi. Yabanın yapıcıları. Tek başlarına bir harika, bir mucize yaratmışlardı. Hava dona çekinceye dek Isaac toprağı işledi. Kazıp çıkarılacak, atılacak taşlar, kökler vardı. Gelecek yıla hazır olmak üzere çayır da düzlenecekti. Toprak sertleşince tarla işini bıraktı. Oduncu oldu, başladı ağaç kesmeye, devirmeye, bol bol odun biçmeye. Inger, ne yapacağım bu odunları diye soruyordu. Isaac da sanki tasarladığı bir şey yokmuş gibi, e bir işe yarar diyordu. Merak etmeyin, Isaac gene bir şeyler tasarlıyordu. Evin çok yakınında balta girmemiş bir orman vardı. Sık bir orman. Tarlalarını genişletmesine engel oluyordu. Üstelik nasıl olsa bir yolunu bulur, bu odunları o kış köye indirirdi. Yakacak odunu seve seve alacak az insan mı vardı? İyi bir işti bu doğrusu. Isaac'ın da hiç kuşkusu yoktu bundan. Ormandaki işine verdi kendini. Ağaçları deviriyor, bunlardan odun kesiyordu. Inger de sık sık geliyor, onun çalışmasını seyrediyordu. Isaac oralı değilmiş gibi davranıyordu. Sanki onun gelmesini aldırmıyormuş. Onun gelmesini sanki istemiyormuş gibi yapıyordu ama Inger anlıyordu. Onun orada bulunması kocasının pek hoşuna gidiyordu. Birbirleriyle pek tuhaf bir konuşmaları da vardı. Isaac, yapacak başka iş mi bulamadın da donmaya geldin buraya derdi. Inger de, ben iyiyim sen kendini düşün derdi. Sen de hiç kafa yok mu? Burada kendini böyle öldüreseye çalışıyorsun. Hey, al şuradan benim paltoyu da sarın bakayım. Senin paltoyu mu? İyi doğrusu. Oturacak vaktim yok benim. Altın boynuzu yavrulamak üzereyken. Hı, yavrulamak üzere mi dedin? Sanki bilmiyormuşsun gibi. Peki ama o buzağıyı ne yapacağız dersin? Sütten mi keseceğiz? Sen nasıl istersen öyle yap. Buzağılara falan ben karışmam. Vallahi danaları kesip yemek yazık olur bence. Burada bir tek ineklen kalırız sonra. Isaac, böyle bir şey yapacağını hiç sanmam, diyor. Konuştukları hep bunlardı. Yalnız kimselerdi. Çirkindiler. İkisi de insan azmanıydı ama birbirleri için, hayvanlar için, toprak için bir nimetti onlar. Altın boynuz yavruladı. Yabanda bayram günü sevinç şenlik. Unla suyu karıp buzağıyı yıkadılar. İzak bunca yol teperek unu sırtında kendisi getirirdi ama evde un eksik olmamasına bakardı. İşte güzel bir buzağı yatıyordu şurada. Öyle güzel ki. Annesi gibi sağrısında al bir leke var. Dünyaya gelmiş olmak mucizesine şaşmış kalmış, pek gülünç bir hali var. 2 yıl sonra kendisi de yar olacak. İnger büyüyünce güzel bir inek olacak dedi. E adını ne koyacağız, hiçbir şey gelmiyor aklıma. İnger'in çocukça halleri vardı. Aklı da pek bir şeye ermezdi. İzak adını ne mi koyacağız dedi. Aa, gümüş boynuz koyacağız elbette, başka ne olabilir ki? İlk kar yağdı. Geçilebilir bir yol açılır açılmaz İzak köye yollandı. İnger niçin gittiğini sordu ama o gene bir sır küpüydü. Hakkı da varmış. Bu sefer de akla gelmez yeni bir şaşırtıcı şeyle geldi. Bir at, bir de kızak. Daha aşağı kurtarmaz. İnger delilik bu diyor. Çalmadın ya. Çaldım mı? E yolda buldun öyleyse. İzak benim atım bu. Bizim atımız demeyi ne kadar isterdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse kirayla almıştı o bu atı. Odunlarını taşıyabilmek için bu atla kızağı kirayla almıştı. Odunlarını yükledi götürdü. Yiyecek, ringa balığı, un getirdi. Günün birinde de kızağın üzerinde bir dana ile çıka geldi. Sudan ucuza almış. Çünkü köyde yem sıkıntısı çekiyorlarmış. Dana kemikleri çıkık, sıska bir şeydi. Hiç de güzel değildi ama gene de yapısı oldukça iyiydi. Gereğince beslendi miydi düzelirdi. Daha önce bir de inekleri olduğuna göre... İnger, bir daha sefere ne getireceksin dedi. İzak bir alay şey getirdi. Biçilmiş tahtalarla bir de odun karşılığında aldığı testere getirdi. Değirmen taşı, gözleme sacı, daha bir takım araçlar. Hepsi odun karşılığında. İnger zenginlik içinde yüzüyor. Her seferinde de a gene bir şeyler, ineğimiz var, her şeyimiz var. İnsanın aklına gelecek her şey diyordu. Uzun zaman gereksinimlerini karşılayacak her şeyleri vardı. Varlıklı insanlardı artık onlar. İzak gelecek ilk yaza ne gibi bir işe başlayacaktı acaba? O kış yükünün yanı sıra karlara bata çıka köye giderken bunların hepsini düşünmüştü o. Yamaçta yeniden tarla açacak, yazın kuruması için gene ağaç kesecek, karlar kızağın kayabileceği duruma gelince köye 2 kat yük indirecekti. İşler yolunda gitti. Yalnız İzak'ın defalarca düşündüğü bir şey vardı. Şu altın boynuz nereden gelmişti? Kimindi? İnger gibi kadın yoktu şu yeryüzünde. O, bir yaban kadınıydı o. Kendisini olduğu gibi kocasının eline bırakıyordu. Bundan sevinç de duyuyordu. Yalnız ya bir gün ineği istemeye gelirler de alıp götürürlerse, daha da kötüsü ya dava açarlarsa, at için İnger ne demişti? Çalmadın ya, e yolda buldun öyleyse. Evet, ilk aklına gelen bu olmuştu. Öyle demişti. Ona inan olur muydu ki? Ne yapacaktı şimdi İzak? Uzun uzun düşünmüştü bunu. İşte şimdi de bu inek için kendisi boğa getirmişti. Çalınmış bir inek için belki de. Bir de şimdi ortada geri vereceği at vardı. Yazık. Çünkü pek cana yakın bir hayvancağızdı bu. Daha şimdiden onlara alışmıştı. İnger onu avutmak için aldırma dedi. Sen şimdiye dek ne harikalar yarattın. Evet ama ilk yaz geliyor. At gerekecek bana. Ertesi sabah İzak son odun yükünü de alıp sıvıştı gitti. 2 gün gelmedi. 3. gün yayan geldi. Eve yaklaşınca durdu, dinledi. İçeriden acayip bir ses geliyordu. Çocuk ağlaması. Hey, Tanrım! Evet öyle. Ne var ki? Korkunç acayip bir şeydi bu. İnger de hiç söylememişti. İçeri girdi. İlk gördüğü şey tahta sandık oldu. Kendisinin omzuna asarak getirdiği o tahta sandık. İki ucundan birer iple tavana asılmış, çocuğa salıncak yatak olmuş. İnger ayaktaydı. Yarı soyunuk dolaşıp duruyordu. İneği keçileri sağmıştı. Gene her günkü gibi. Çocuk ağlamayı kesti. İzak, kurtuldun ha? Dedi. Ya kurtuldum artık. Sen gittiğin ilk akşam geldi. Bir soyundum o kadar. Bir de beşiği astım şuraya. Yalnız bu bile çok yordu beni. Yatmak zorunda kaldım. Niye daha önce söylemedin bana? Ne zaman doğacağını bilmiyordum ki. Oğlan. Oğlan. İnger, adını ne koyacağız bir türlü bilemiyorum dedi. İzak, o ufacık kıpkızıl surata gözlerini kısarak şöyle bir baktı. biçimliydi. Tavşan dudak falan da değildi. Başında da hayli gür bir saç vardı. Külüstür bir tahta sandık içindeydi ama güzel bir yumurcaktı. İzak içi erir gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. O kaba saba adam orada öyle bir mucize karşısında kala kalmıştı. İlk başta kutsal bir sis içinde yaratılmış olan nesne şimdi bir simge gibi ufacık bir yüzle ortaya çıkıvermişti. Günler, yıllar geçecek, mucize bir insan varlığı olacaktı. İnger, gel yemeğini ye dedi. İzak oduncu. Ağaçlar deviriyor, odunlar kesiyor. Şimdi eskisinden daha iyi bir durumda. Testeresi var. Çalışıyor. Koca koca odun yığınları yükseliyor. Bunlardan sokak yapıyor, kent yapıyor. Odun yığınlarından kurulu sokaklar, kentler. İnger şimdi daha çok evde kalıyor. Eskisi gibi onu seyretmeye de çıkmıyor. İzak ise ara sıra evden sıvışmak için bahane uydurmak zorunda. Evde böyle ufacık birinin bulunması ne tuhaf geliyor adama. Buna önem vermek İzak'ın aklından bile geçmezdi elbet. Tahta sandıkta ufacıcık bir şey. Gel gelelim haykırıyor bu ufacıcık şey. Böyle ağlamak da ancak insana vergiydi. Böyle ince bir sesle haykırmak. Dokunma ona diyor İnger. Ellerin reçine falan içinde. İzak reçineymiş diyor. Ah ben bu evi yaptığımdan beri reçineye elimi hiç sürmedim. Ver bana oğlanı. Ver kucağıma alayım. Tamam rahatı yerinde. Mayıs başında bir konuk geldi. Yamaçlardan aşağı bir kadın indi. Şimdiye dek kimsenin gelmediği bu ıssız yere. İnger'in soyundan biriydi ama uzaktan. Buyur ettiler. Bir uğrayayım bakayım dedim diyor. Uğrayayım da altın boynuz bizden gideli ben nasıl bir göreyim dedim. İnger çocuğa bakıyor. Acıklı bir sesle ona doğru konuşuyor. Ah kimsecikler sormuyor buncağız nasıl diye. Aa buna gelince nasıl olduğu görülüyor işte. Nur topu gibi ufacık bir oğlancağız. Bıldır kim derdi ki İnger? Buraya geleceğiz de seni evin olmuş, kocan olmuş, çocuğun falan her şeyin olmuş böyle bulacağız. Övünmek gibi olmasın ama burada oturan adam var ya işte beni olduğum gibi alıverdi. Nikahlanmadınız değil mi? Yo görüyorum nikahlanmamışsınız daha. İnger onu da yapacağız. Oğlan vaftiz edileceği zaman. Daha önce de nikahlanırdık ama bir türlü elimiz değmedi. Köye kiliseye inmek falan. Sen ne diyorsun İzak? İzak nikahlansak mı diyor. E olur elbette. İnger yalnız sen bize yardım edersen Olin diyor. İşin olmadığı bir ara gelsen de biz yokken hayvanlara sen baksana. Hay hay Olin yaparmış bunu. Biz de seni boş bırakmayız. Aa, bunu onlara bırakırmış o. Bakıyorum, gene bir şeyler yapıyorsunuz. Ne olacak bu? Yetmiyor mu yeriniz? İnger fırsatı kaçırmıyor, sokuşturuyor. Vallahi ona sor, ben bilmiyorum. İzak, yapı mı diyor? Aa, bu bir şey değil ki. Ahır gibi bir şey. Belki gerekirse. Ne diyordunuz altın boynuz için? Görmek ister misiniz? Sığır ahırına geçiyorlar. Güzel bir inekle buzağı, işe yarar bir öküz var orada. Konuk hayvanlara ahıra bakaraktan başını sallıyor. Her şey çok güzel. Bu kadar olur. Her yan öyle temiz ki bundan daha temiz olamaz. Hayvan bakımında İnger'e güvenebilirsiniz her bakımdan diyor. İzak bir şey soruyor. Altın boynuz eskiden sizde miydi? Ya buzağılığından beri. Bende değildi oğlumdaydı. Neyse hepsi bir. Anası da gene bizde. İzak çoktandır bundan daha iyi bir haber işitmemişti. Üzerinden bir yük kalkmış gibi oldu. Demek ki altın boynuz doğru dürüst yoldan onların olmuştu. Doğrusunu isterseniz bu dertten üzücü bir yolla kurtulmayı bile düşündüğü olmuştu. O güz ineği öldürecek, derisini yüzecek, kemiklerini gömecek. Böylece de şu yeryüzünden altın boynuz inekin bütün izini silecekti. Artık bunun gereği kalmamıştı. Birden İnger'le koltukları kabardı. Ya İnger diyor. İşleri çekip çevirmekte bir tanedir o. Doğru. Benzeri ne vardır ne de bulunabilir. Burası pek kısır bir yerdi kadınımı buluncaya dek. Öyle diyelim. Olin, aa elbette diyor. İşte böylece yamaçlardan inen bu kadın, adına Olin denilen bu tatlı dilli, aklı başında yaratık, 2 gün onlarda kaldı, ufak odada yattı. Evine dönmek üzere yola koyulduğunda da elinde bir çıkın yün vardı. İnger koyundan kırkmış vermişti bunu ona. Bu çıkını saklamanın gereği yoktu ama Olin gene İshak'a göstermemeye baktı. Sonra gene çocuk, İshak, karısı baş başa kaldılar. Gene aynı dünya. Ufak, büyük sevinçleriyle günlük işler. Altın boynuz iyiydi. Keçiler yavrulamıştı. Onlar da iyiydi. İnger daha şimdiden bir alay kırmızı beyaz peynir yapmış, dinlenmeye bırakmıştı. Dokuma tezgahı alabilecek kadar peynir biriktirmeyi tasarlıyordu. Ah şu inger, bez dokumasın ne de iyi bilirdi. İzak da bir ahır daha yaptı. Onun da kendine göre tasarladıkları vardı elbet. Toprak kulübenin yanında yeni bir yapıya başladı. Tahtadan çifte bölmeler, ortasında bir kapı, dört parçalı ufak güzel bir pencere. Üzerine de kalın tahtalarla bir dam örttü. Sonra buzlar çözülüp de balçık alabileceği güne dek ara verdi. Bütün bu yaptıkları yararlı, gerekli bir işti. Döşeme yoktu. Duvarlar pürüzsüz değildi ama içeriye bir bölme yapmıştı. At koymak için. Bir de yemlik. Mayıs sona ermek üzereydi. Güneş toprağın buzunu çözmüştü. İzak ahırın damını balçıkla sıvadı. İş bitti. Sonra bir sabah bütün gün gidecek bir yemek yedi. Yanına da biraz daha yiyecek aldı. Kazmasını küreğini omzuna vurdu, köye indi. İnger arkasından 3 metre basma getir alabilirsen diye seslendi. İzak ne için istiyorsun dedi. İzak gideli çok olmuştu. Sanki temelli gitmişti. İnger her gün havaya bakıyor, esen yelin yönünü kestirmeye çalışıyordu. Sanki yelkenli gemi bekliyormuş gibi. Gece vakti dışarı çıkıyor, kulak kabartıyordu. Çocuğu kucağına alıp onun arkasından gitmeyi bile düşündüğü oldu. Derken en sonunda İzak çıka geldi. Atla, arabayla. Arabayı yanaştırırken pırırt diye bağırdı, içeriye eşittirmek için hem de. At da iyi eğitilmişti. Usulca durdu. Başını toprak dama doğru çevirdi. Sanki tanımış gibi. İzak gene de seslendi. Hey, gel atı tut biraz. İnger dışarı çıkıyor. Bu da nereden çıktı? Aa, İzak gene mi kiraylanı aldın? Neredeydin bunca vakittir? 6 gün oldu. Neredeydim sanıyorsun? Şu benim araba için yol aradım durdum. Tutsana atı biraz. Senin araba ha? Bu arabayı parayla mı aldın yoksa? İzak dilsiz. İzak dile gelmeyen duygularla dolu. Bir sabanla bir de tapan getirmiş. Onları çıkarıyor arabada. Ayrıca çiviler, yiyecek, değirmen taşı, bir çuval buğday. Çocuk nasıl? Diye soruyor. İnger ona yeniden kavuştuğu için sevinç içinde civelek bir tavırla çocuk iyi diyor. Parayla mı aldın sen bu arabayı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü bir dokuma tezgahım olsa diye ne zamandır can atıyorum ben. İzak gene dilsiz kesilmişti. Uzun bir süre bir takım işlerle uğraştı. Düşünüyor. Bütün bu yiyecekleri, araçları koyacak yer arıyordu. Hepsine yer bulmak da kolay değildi. İnger sormaktan vazgeçip de onun yerine atla konuşmaya başlayınca İzak en sonunda ağır sessizliğinden kurtuldu. Atsız, arabasız, sabansız, tapansız falan çiftlik gördün mü sen hiç? Diyor. Madem sordun söyleyeyim. Atı da, arabayı da, içindekilerin hepsini de parayla aldım. İnger ancak başını sallayıp mırıldanabildi. Vallahi hiç böyle adam görmedim ben. İzak artık tedirginlikten, utançtan kurtulmuştu. Tam erkekçesine altın boynuzun karşılığını vermişti. İşte bak, ben de at getirdim, ödeştik diyebilirdi. Hiç huyu değilken orada öyle dimdik, atik duruyordu. Sonra sabanı bir daha elledi, bir eliyle kaldırdı, aldı götürdü duvara dayadı. O ne çiftlikler yönetebilirdi. Ötekileri de aldı. Sabanı, değirmen taşını, yeni aldığı yabayı, yeni evin hazinesi olan bütün o pahalı tarım araçlarını. Bir alay şey. Hepsi gerekli araçlar. Hiçbir şey eksik değil. Senin şu dokuma tezgahına gelince. Onu da alırız ben sağ oldukça. İşte senin basman. Maviden başka yoktu, ben de mavi aldım. Getirdikleri saymakla bitmezdi. Kentteki büyük mağazalar gibi türlü şey dolu. Sonu gelmez bir kuyu. İnger, bütün bunlar Olin buradayken gelseydi o da görseydi diyor. Kadınlar böyledir işte. Saçma bir kendini beğenmişlik. Sanki önemi varmış gibi. İzak burnunu büktü. Olin bunları görseydi kendisinin de pek hoşuna giderdi ya. Çocuk ağlıyordu. Git içeri çocuğa bak dedi. Ata ben bakarım. Atı alıyor, ahıra götürüyor. Vay, bakın hele. İzak atını ahıra götürüyor. Yem veriyor, okşuyor, üzerine titriyor. Şimdi ne kadar borca girmişti bu atlı araba yüzünden? Dünyanın parası. Hayli para, bir alay borç. Olsun, korkmayın, hepsini o yaz öder. Yığın yığın odunu vardı. Geçen yıldan kalma ağaç kabuğu vardı bunları ödemek için. Tomruklar da cabası. Daha vakit vardı. Yalnız daha sonra koltuklarının kabarması, böbürlenmesi biraz soğuyunca korkulu, kaygılı, acı anlar geçirdiği oldu. Her şey yaza, ekine bağlıydı. O yılın nasıl geçeceğine bağlıydı. Günler şimdi tarla işleriyle, boyuna tarla işiyle geçiyordu. Kökleri sökerek, taşları atarak yeni tarlalar açtı. Sürdü, gübreledi, tapan çekti. Elde kazma kürek çalıştı. Kesekleri eliyle, topuğuyla kırdı parçaladı. Eskisi gibi gene bir toprak emekçisi. Kadife halılar gibi tarlalar seriyor. İki gün daha bekledi. Yağmur yağacağı benziyordu. Sonra buğdayını ekti. Unutulmuş çağlardan beri kuşaklar boyunca kendisinden önce dedeleri de buğday ekmişti. Yaban kazları gittikten az sonra en iyisi ılık bir yağmur çiselediği sırada durgun bir akşamüstü ağır ağır. Patates yeni bir şeydi. Gizemli, kutsal yanı olmayan bir şey. Kadınlar da çocuklar da dikerdi onu. Kahve gibi yabancı ülkelerden gelme, yer altında yetişen elma gibi bir şey. Güçlü bir besindi ama tıpkı şalgam gibi, pancar gibi. Buğday demek ekmek demekti. Buğday yaşam, buğdaysızlık ölüm demekti. İshak başı açık yürüyordu. Ekici, pek biçimli elleri olan bir kütük gibi. Yalnız gönlü çocuktu. Her avuç tohumu gönülden bir kendinden vazgeçme hali içinde dikkatle serpiyordu. Bakın bu ufacık taneler canlanacak, büyüyecek, başakları dolduracak, yeniden daha çok buğday verecek. Bütün yeryüzünde buğday ekilen her yerde böyle. Filistin'de, Amerika'da, Norveç ovalarında. Geniş bir dünya, İshak da bunun ortasında bir ekici. Elinden yelpaze gibi ufak ufak buğday sağanakları yağıyor. Hayırlı bulutlarla kaplı bir gökyüzü. Çiseleyecek bir yağmurun muştucusu. İki mevsim arası aylak günlerdi o sıra ama Olin kadın gelmedi. İshak toprak işinden kurtulmuştu artık. İki orağı, iki de tarağı hazır bekliyordu ot bitmek üzere. İçine otları koymak için arabaya derin kenarlar takmıştı. Kış için kızak yapmak üzere de bir çift ayakla bir de bu işe uygun tahta bulmuştu. Bir sürü yararlı şeyler yaptı. Raf bile yaptı. Evin içine iki raf taktı takvim gibi. En sonunda bir takvim almıştı. Kullanılmayan kepçeler, kapkacak gibi çeşitli şeyleri koymak için güzel bir yer. Inger bu iki raf üzerine çok düşündü. Inger'i sevindirmek kolaydı. Her şey üzerinde de uzun uzun düşünüyordu. Altın boynuzu ele alalım. Onun artık kaçma korkusu yoktu. Oynayacak buzağısı var, boğası var. Nereye kaçacak? Bütün gün koruda koşup duruyordu. Keçiler de salına salına geziyorlardı. Dop dolu memeleri neredeyse yere sürünerekten. Inger o mavi basmadan kendine uzun bir entari yaptı. Bir de ufacık başlık. Öyle şirin ki bu kadar olur. Vaftiz için. Kaç kez çocuk bile dikiş dikerken seyretmişti. Çocuk için pek görülecek bir şey. Inger oğlanın adını Eleseus koymak istiyorsa, İshak karışmıyor. Sen nasıl istersen öyle olsun diyordu. Entari bittiğinde uzun bir kuyruğu vardı. Aşağı yukarı 1,5 metre basma. Her karışı da para demekti. E ne olmuş yani? İlk çocuklarıydı bu. İshak, senin o boncuklar ne olacak dedi. Sanki bir işe yarayacakmış gibi.